Kardeşler hepinize esenlik olsun. Yıllar önce bir hikaye duymuştum. New York'ta çok kısa zamanda ünlenen bir adam hakkında. Bu bir piyanist ve gerçekten çok harika bir piyano çalıyor. Ve New York'ta öğrenip yetişip bu mesleğini dünyanın birçok yerlerinde icra etmeye başlıyor. Ve bir gün turneye çıkıyor ve uzun bir turne, yaklaşık 2 yıllık bir turne ve gittiği birçok ülkelerde piyano çalarak birçok insanların katıldığı konserler düzenliyor. Ve en sonunda New York'a geri dönüyor ve orada büyük bir konser veriliyor. Çok ünlü insanların olduğu bir konser ve bu konserde bu adam 1 saat boyunca piyano çalıyor ve o piyanoyu çaldıktan sonra birçok kişi mest oluyor ve gerçekten hayran kalıyor ve en son sahneye çıkıp insanları selamladığı zaman herkes alkışlamaya başlıyor. O kadar güçlü bir alkış sesi var. Herkes ayağa kalkıyor, alkışlamaya başlıyor. Bütün bu alkışların içerisinde, bütün bu insanların, orayı dolduran yüz binlerce insanın içerisinde bu piyanistin gözü sadece bir tane sandalyeye takılıyor. Ve o sandalyeye bakıyor. O sandalyede oturan yaşlı bir adama bakıyor. İlk önce biraz suratı asık. Daha sonra bir anda bu piyanistin yüzü gülmeye başlıyor. Tabii ki bu sandalyedeki adam da ayağa kalkıyor. Onu alkışlamaya başlayınca bu piyanistin yüzü gülüyor. Ve orada halkı selamladıktan sonra çıkıyor. Daha sonra gazetecilerle konuşurken bir gazeteci soruyor. Ya diyor, halkı selamlarken diyor bir anda diyor suratınız asıktı. Sonra diyor gülmeye başladınız, ne oldu? O zaman diyor ki, orada diyor oturan diyor, o adam var ya diyor, işte diyor o benim öğretmenimdi. Yani bütün o yüz binlerce insan ayağa kalkmış alkışlıyor. Bütün o yüz binlerce insanın övgü dolu sözleri içerisinde bu piyanistin aklında sadece bir kişi var. Benim öğretmenim, benim hocam ne düşünüyor, nasıl tepki verecek? Bütün o insanların içerisinde odaklandığı tek bir şey, hocamın tepkisi, hocamın sözleri ne olacak? Yani aslında her birimizin hayatında böyle bir sandalye var, değil mi? Ve bugün ben aslında bu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Yani bizim hayatlarımızda o sandalyede kim oturuyor? Davranışlarımızı, sözlerimizi, tutumlarımızı, hareketlerimizi belirleyen, yönlendirdiğimiz daha çok kimin görüşü, kimin fikri, kimin onayını daha çok arıyoruz? Bu hayatı yaşarken kimi daha çok hoşnut etmek, kimden daha çok onay peşinde koşuyoruz? Kimin bizi onaylamasını istiyoruz? O sandalyede bizim hayatımızda kim oturuyor? Geçtiğimiz haftalarda Galatyalılar bölümünü okurken özellikle 1. bölüm 10. ayette Paulus diyor ki, şimdi ben insanların onayını mı, Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum? Eğer hala insanları hoşnut etmeye çalışıyor olsaydım Mesih'in kulu olmazdım diyor. Yani Paulus için bazı saldırılar var. Sözlü saldırılar var. Ve Paulus burada kendisini savunuyor. Diyor ki ben diyor insanların onayı peşinde değil, Tanrı'nın onayı ve isteği peşinde koşan bir adamım diyor. Çünkü baktığımız zaman kutsal kitapta bunun birçok örneklerini görüyoruz. Yuhanna 12. bölümde bakıyoruz ki orada aslında birçok ileri gelenler, önderlerin içerisinden de bazı insanlar İsa'ya iman ediyorlar. Ama bu insanlar İsa'ya iman ettiklerini açıklayamıyorlar veya bu insanlar İsa'nın öğrencisi olduklarını ilan edemiyorlar. Neden? Çünkü etraftaki insanlar bizim hakkımızda ne düşünecek diye bir korkudan dolayı kendi inançlarını ya da kendi isteklerini yerine getiremiyorlar. Bugün aslında hayatlarımızı şekillendiren birçok şeyler var değil mi? Ve işte o sandalyede, hayatımızda o sandalyede kim oturuyorsa onun düşünceleri veya onun fikirleri hayatımızı şekillendirmeye başlıyor. O sandalyede oturan kim? Annemiz mi, babamız mı, kocamız mı, eşimiz mi, çocuklarımız mı ya da çok değer verdiğimiz birisi mi? Kimdir o sandalyede oturup bizim hayatımızı gerçekten onay almak için, kazanmak için yönlendirdiğimiz kişi? Bugün birçok insan hayatını farklı şekillerde yönlendiriyor. O sandalyede farklı kişiler oturuyor. Bazen sosyal medyadan toplayacağı işte beğenilerden dolayı, bazen işte toplumun baskısı, bazen içinde yaşadığı toplumun düşüncesi insanların yaşamlarını ve düşüncelerini etkiliyor. O zaman bugün bizim hayatımızı kim etkiliyor? Yani bu soruyu soralım. Bugün bizim hayatımızı kim etkiliyor ve kimin onayının peşinden daha çok koşuyoruz? Eğer insanların onayı peşinde koşuyorsak, bugün insanların onayı sürekli değişiyor değil mi? Bugün alkışlayan insanların yarın yuhladıklarını görürsünüz. Bugün alkışlayan insanların, öven insanların yarın sizi yerdiklerini, taşladıklarını görürsünüz. İnsanlar değişkendir ve insanların onayı da sürekli değişmektedir. Çünkü değişen bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. O zaman bu değişen toplumun içerisinde bizler kimin onayı peşinde koşuyoruz? Hayatımızı kim için yaşıyoruz? Bu gerçekten çok önemli bir soru. Çünkü bu soruya vereceğiniz cevap, yani hayatınızı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bazen ölüm kalım meselesi bile olabiliyor. Geçenlerde Antalya Hakkında diye bir web sayfası var. Sosyal medyadan takip edenler vardır belki aranızda. Orada izledim. Bir tane çocuk arkadaşlarına video çekmesini istiyor ve falezlerin orada yaklaşık 4 açıdan video istemiş arkadaşlarının çekmesi için. Ve bütün o kalabalığın, alkışların içerisinde çocuk falezlerden suya atlıyor. Tabii ki hiç de hoş bir şekilde tamamlanmıyor. Hastanede bitiyor. Daha sonra vücudunda birçok kırıklar ve aynı zamanda sakatlıklarla mücadele etmek zorunda kalıyor belki şimdi. Yani bazen o çocuk gibi, yani o çocuk, yani belki 4000, 5000, belki 10.000 kişinin beğenisini kazanmak için, şöyle bir like alabilmek için hayatını nasıl bir tehlikeye sokuyor, görüyor musunuz? Neden? Onay peşinde gittiği için, birilerinin onayını, birilerinin beğenisini kazanmak için bazen hayatımızı tehlikeli şeylerin içerisine bile sokabiliriz. Yani kutsal kitaba baktığımız zaman da aslında Tanrı'nın değil de insanların onayı peşinde giden insanların hayatlarında yaptıkları birçok hataları ve problemleri görebiliriz. Eğer Tanrı'nın onayı yerine insanların onayı peşinde gidiyorsa, insanların hayatları Tanrı'nın çağrısından, isteğinden ve onun o insanlar için hazırladığı güzel planlardan onları uzaklaştırıyor. Bunlardan bir tanesi, en önemli örneklerden bir tanesi Kral Saul örneği. Eski antlaşmaya baktığımız zaman İsrail halkı vaat edilen topraklara yerleştiğinde onlar da diğer uluslar gibi kendilerine önderlik etmesi için bir kral seçilmesini istediler. Ve Samuel'in de bereketiyle, onayıyla İsrail halkına bir kral seçildi. Ve Saul o seçilen krallardan ilkiydi. İnsanlar, Tanrı halkı, Tanrı'nın krallığını, Tanrı'nın kendisine liderlik etmesi yerine diğer uluslara özenerek onlardan bir kral istediler. Ve Kral Saul kral olarak atandı. İlk olarak kral olarak atandığı zamanlarda gerçekten Tanrı'nın isteği ve Tanrı'nın sözü doğrultusunda hem hayatını hem de halkı yönlendiren birisiydi. Kral Saul o kadar önemli bir geçmişten gelen birisi değildi. Ama Tanrı onu öylesine yüceltti ki insanların önünde, halkının önünde onu lider konumuna getirdi. Ve Kral Saul Tanrı'ya itaat ederek yaşayan birisiydi. Ama onun hayatında yani bir problem vardı. Yani bu problemlerden bir tanesi insanların onayı, onun için Tanrı'nın onayından daha çok önemliydi. Bunlar bu örneklerden bir tanesini 13. bölümde görüyoruz. 1. Samuel 13. bölüme baktığımızda o bölümde Tanrı halkı yani bir savaşın içerisine girecek, kendisine karşı olan bir halka karşı bir savaşın içerisine girecek ve bu savaşta tabii ki Saul önderlik yapacak ama Samuel, peygamber Samuel Saul'a diyor ki ben gelene kadar diyor Gilgal'da kal ve oradaki halkı yönlendir ve ben gelip diyor 7. günde ben geleceğim ve ben gelip esenlik sunuları sunduktan sonra diyor sen diyor halkla birlikte diyor savaşa girebilirsin. Tanrı'nın onayını aldıktan sonra diyor o savaşa girebilirsin. Saul Samuel'in dediğine itaat ediyor. 1. gün, 2. gün, 3. gün, 7. güne kadar bekliyor. 7. gün oluyor. Halk toplanmış. Artık hadi bir an önce gidelim. Yani savaşalım diyerek birçok kişiler Saul'un peşinde, Saul'un etrafında toplanmış ve sabah olmuş, kimse yok. Samuel henüz gelmemiş. Öğlene doğru oluyor, Samuel henüz gelmemiş. Ve yavaş yavaş artık insanlar sıkılmaya başlıyorlar ve Saul'u terk etmeye başlıyorlar yavaş yavaş. Ve Saul bu savaşçı askerlerin kendisini terk etmeye başladığını görünce yani korkuya kapılıyor, endişeye kapılıyor ve onları hoşnut etmek için, onları bağlamak için tekrar kendisine hemen üzerine düşmeyen bir vazifeye atılıyor. Ve kendisi kahin olmadığı halde, kendisinin öyle bir yetkisi, otoritesi olmadığı halde ne yapıyor? Esenlik kurbanları sunarak Tanrı'nın onayını aradığını görüyoruz. Tam Saul bu kurbanları sunuyor, ardından Samuel geliyor. Ve Samuel diyor ki sen ne yaptın? Aslında orada sabredip, itaat edip, Tanrı'nın isteğine boyun eğip beklemesi gerekiyordu. Ama insanların kendisinden uzaklaştığını görünce ve insanların homurdanmalarını ve yakınmalarını susturmak için ne yaptı? Kendi üzerine vazife olmayan bir şeye girişti. Ve yaptığı bu eylem sonucunda devamında görüyoruz ki Saul Tanrı'nın halkına önderlik etme ayrıcalığından yoksun kalıyor. Tanrı aslında o zaman bir karar veriyor ve krallığı ondan alıp başka birine ve daha sonra Davut'a verdiğini görüyoruz. Ve ayette diyor ki Samuel 13. bölüme baktığınız zaman Tanrı'nın diyor İsrail üzerinde senin krallığının sonsuza dek sürmesini sağlayacaktı diyor Tanrı. Yani Tanrı'nın görüyor musunuz? Onun için güzel bir planı var. Krallığı ölene kadar sürecek. Tanrı'nın isteği bu Saul için. Ama o Tanrı'yı hoşnut etmek ve Tanrı'nın sözüne itaat etmek yerine İnsanların kendisini terk etmesinden korktuğu için insanların onayını almak ve onları hoşnut etmek için ne yaptı? Tanrı'ya olan inancından taviz vermeye ve Tanrı'nın buyruğuna karşı gelmeye başladı. Ve sonuç olarak da Tanrı'nın bereketini kaybettiğini görüyoruz. Ya diyebilirsiniz ki insanın hayatında böyle şeyler bazen olabilir. Yani ama bu Saul'un hayatında sadece bir kez olan bir şey değildi. Saul'un aslında insanların onayına bağımlı birisi olduğunu devam eden hayat hikayesini okuduğunuz zaman görebiliyorsunuz. Saul 15. bölümde yine aynı sorunla karşılaşıyoruz. Saul 15. bölümde Tanrı Saul'a bir buyruk veriyor ve diyor ki Ameleklilerin bütün her şeyini diyor yok edeceksin girdiği savaşta. Ama Saul ne yapıyor? Savaşın sonunda onlara ait olan ganimetleri, hayvanları ve birçok şeyleri aslında yok etmek yerine kendisi onlara sahip oluyor ve halkın onlara sahip olmasını sağlıyor. Çünkü etrafındaki insanlar Saul'a diyorlar ki ya biz bunları yok etmeyelim, biz bunları alalım, ganimete geçirelim ve bunlarla sayesinde daha da çok zenginleşiriz, daha da çok güçleniriz. Ama Tanrı'nın buyruğu çok kesindi. Ve Saul orada yine Tanrı'nın buyruğuna itaat etmek yerine ne yapıyor? İnsanların onayı peşinde giderek aslında Tanrı'ya yine itaatsizlik ettiğini ve bunun da gerçekten ciddi bir bedelini ödediğini görüyoruz. Yani sadece Saul değil, kutsal kitapta bununla ilgili aslında başka birçok örnekler de var. Harun bu örneklerden bir tanesi. Hatırlarsanız İsrail halkı Mısır'dan çıktıktan sonra, yani Musa Tanrı'yla dağda görüşmeye çıktığında aşağıdaki halk sabırsızlanıp homurdanmaya başlıyor. Ve Harun onların bütün altınlarını toplayıp eritiyor ve bir buzağı heykel yapıp işte sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız budur diyerek onları ne yapıyor? Puta tapınmaya yönlendiriyor. Harun neden bunu yaptı? Çünkü oradaki halkın aslında homurdanmalarından ve yakınmalarından kaçmak için ve onları hoşnut etmek için. Yani görüyoruz ki kutsal kitapta aslında Tanrı'yı değil de insanı hoşnut etmek için, Tanrı'nın değil de insanın onayının peşinde koştuğumuz zaman hayatlarımızda aslında birçok sıkıntılar ve sorunlar çıkabiliyor. Bugün bizim hayatlarımızda da öyle. Bugün sormak istediğim soru bu. Yani bizim onayı peşinde koştuğumuz kişi kim? Bizim sandalyemizde kim oturuyor? Beğenilmek, takdir görmek bazen ruhsal bir bağımlılık haline gelebilir. Ve bu bağımlılık insanı yapmaması gereken şeylere yönlendirebilir. Onay aldıkça ben değerliyim çünkü insanlar benim için böyle düşünüyor düşüncesi bizde hakim olmaya başladıkça insanları onayının peşinde koşmaya başlıyoruz. Davranışlarımızı, yaşam biçimimizi, yaşam tarzımızı insanların onayı belirlemeye başlıyor. İnsanlar ne der sendromuna kapıldıkça o zaman her şeyi onlara göre ayarlamaya başlıyoruz. İzleyeceğimiz filmlerden tutun kıyafet seçimine kadar, ne tarz müzik dinleyeceğimizden vücudumuzun nasıl görünmesi gerektiğine kadar hep insanların onayı peşinde koşuyoruz değil mi? Yapılan bir araştırmaya göre son 45 sene içerisinde yapılan plastik cerrahi ameliyatların özellikle şu son 10 yıl içerisinde yapılan plastik cerrahi ameliyatlarla eşit olduğunu biliyor muydunuz? Son 10 yıl içerisinde yapılan plastik cerrahi ameliyatlar 45 yıla, geçmişin 45 yılına tekabül ediyor. İnsanlar beni kabul etsin diye, beni daha iyi görsünler diye, beni daha çok beğensinler diye kendilerini farklı farklı kimliklere ve şekillere sokmaya çalışıyorlar. İnsanların onayı peşinde koşmak gerçekten bazen hayatımızı çok ciddi bir şekilde etkileyebilir. Ve bunun aslında çok ciddi etkileri vardır. Yani birincisi insanların onayı peşinde koşmak, yani bizde en ciddi yaratacak olumsuz etkisi kimlik krizi oluşturması, biliyor musunuz? Yani kendi düşüncelerin, kendi inancın, kendi yaşam biçimin, kendi doğrularının peşinde gitmek yerine, inandığın şeyleri yaşamak yerine birilerinin seni yönlendirmesiyle, bir şeyleri empoze etmesiyle hayatını aslında hiç istemediğin şekilde yaşamaya başlıyorsun. Ve bu belirli bir zaman sonra kimlik krizi oluşturuyor insanlarda ve bundan dolayı da insanlar daha çok depresyona, daha çok bunun gibi psikolojik sorunlara kapılmaya başlıyorlar. Ve gerçekten insanların onayı peşinde koşmanın, yani insanlar üzerindeki psikolojik etkisini biraz araştırdım ve özellikle 6 madde üzerinde psikologların söylediği bazı şeyler var. Birincisi şu, en olumsuz etkisi kimlik kaybı. İnsanların onayını sürekli arayan bir birey, bir süre sonra kendi değerlerini, zevklerini, sınırlarını ve düşüncelerini bastırır. Başkalarının beklentilerine göre hareket etmeye başlar. Ben kimim sorusuna net cevap veremez. Uzun vadede kişi dışarıya hoş görünmek için iç benliğini inkar eder. Bu da kişilik dağılması, kararsızlık ve iç çatışmalara yol açar diyor. Birincisi bu. Psikolojik olarak en kötü etkisi. İkincisi, psikologların söylediği, özgüven ve öz saygı erozyonu. Onay bağımlılığı olan kişiler başarıyı kendi iç referanslarına değil başkalarının takdirine bağlar. Eleştiriyi kişisel bir tehdit gibi algılar. Hata yapmaktan değil hatalarının insanlar tarafından fark edilmesinden korkarlar. Bu kişinin kendi değerlerini dış etkilere ölçmesine sebep olur. Özgüven sadece dışarıdan gelen beğeniyle beslenildiği için kırılgandır ve sürdürülemez diyor. Üçüncüsü, sınır koyamama ve aşırı yük alma tehlikesi. Hayır demekte zorlanırlar. İnsanları üzmemek için kendi ihtiyaçlarından ve ruhsal sağlıklarından feragat ederler. Bu durum özellikle yardımsever insanlar arasında çok sık görünür. Sonucunda ise tükenmişlik sendromu, pasif öfke, içsel yorgunluk ve kronik stres geliştirebilirler diyor hayatlarında. Dördüncüsü, sosyal kaygı ve performans anksiyetesi. Bak söyleyebildim bu sefer. Beni nasıl görüyorlar sorusunu kalabalıkların içerisinde kişiyi gerer. Sunum yaparken, sosyal ortamlarda kararlar verirken insanların ne düşüneceği kişiyi felç eder. Bu da sosyal kaygı bozukluğuna dönüştürülebilir ve kişi gittikçe daha onay alma riski olmayan alanlara çekilir diyor. İzole olma, geri çekilme, depresyona yatkınlık ve kronik tatminsizlik ve hayal kırıklığı oluşmaya başlar. Beşincisi, ilişkilerde samimiyet eksikliği yaratır diyor psikologlar. Onay alma arzusu hareket eden kişiler ilişkilerinde duygu ve düşüncelerini tam olarak paylaşamaz, gerçek hislerini bastırarak sürekli uygun davranış sergilemeye çalışırlar. Bu da ilişkilerinde samimiyetin yerini yapaylık, yakınlığın yerini mesafe almasına neden olur diyor. Ve son olarak da karar verme güçlüğü ve bağımlılık, kişilik gelişimi, kendi kararlarını ya insanlar yanlış bulursa korkusuyla alamaz hale gelirler. Sürekli birilerinin rehberliği, onayı, desteği olmadan adım atamazlar. Bu da bağımlı kişilerin özelliklerini geliştirmesine ve inisiyatif kaybına neden olur diyor. Görüyor musunuz? Aslında insanların onayı peşinde koşmak sadece insanların yaşamına, yani Tanrı sözüne göre ruhsal bir zarar getirmiyor. Aynı zamanda psikolojik olarak da çok ciddi etkileri var ve bu psikologların, bilim adamlarının ortaya koyduğu bir tez. Yani özellikle bunun gibi birçok zararları var. Ve doğruluk ve adalet yerine insanlar uygunluk aramaya yönlendiriyorlar. Sanki eğer ben daha başarılı olursam, eğer ben şöyle görünürsem, eğer ben mükemmel olursam, eğer ben çok iyi olursam insanlar beni daha çok sever, insanlar beni daha çok kabul eder, insanlar bana daha çok saygı gösterir düşüncesi aslında ne kadar yanlış bir düşünce değil mi? Çünkü siz öyle olsanız bile yine de insanlar sizi eleştirecek. Yine de insanlar sizi reddedecekler. Bunun en güzel örneğini aslında İsa Mesih'in hayatında görüyoruz değil mi? İsa Mesih en kutsal olandı. İsa Mesih en kusursuz olandı. İsa Mesih'in hayatında hiçbir günah, hiçbir hata yoktu değil mi? Ama gittiği yerlerde ne oldu? Birçok insan ona yaklaşıp onu sevip onu yüceltirken birçokları da ondan nefret etti. Onu dışladılar, onu istemediler. Hatta onu öldürmek istediler, defalarca tuzağa düşürmek istediler ve en sonunda çarmıha gerdiler değil mi? İsa Mesih'ten daha mükemmel birisi var mıydı? İsa Mesih'ten daha iyi birisi var mıydı? Hayır. Demek ki mükemmel olmak, iyi olmak insanların sizi kabul edeceği garantisini vermiyor. Siz istediğiniz kadar iyi olun, istediğiniz kadar mükemmel olun, istediğiniz kadar başarılı, güzel yerlere gelin, yine de sizi sevmeyen, istemeyen insanlar olacaktır. Eğer biz insanların onayı peşinde koşmaya devam edersek, o zaman aslında Tanrı'nın onayını kaçırmış oluyoruz. Tanrı'nın bereketini kaçırmış oluyoruz. Tıpkı Saul'un hayatında olduğu gibi, tıpkı Harun'un hayatında olduğu gibi, Tanrı'nın bize vermek istediği bereketlerden ve bizim için yaptığı o iyi planlardan aslında ne yapıyoruz? Kendimizi mahrum bırakıyoruz. O yüzden Paulus diyor ki, ben insanların onayın peşinde değil, ama Tanrı'nın onayı peşinde koşuyorum. Paulus bunu öğrenmiş. Ben ne yaparsam yapayım, ne kadar iyi yaşarsam yaşayayım, insanları hoşnut edemeyeceğim, herkesi memnun edemeyeceğim. O zaman Paulus demiş ki, artık benim sandalyeme Tanrı otursun. Tanrı ne diyorsa ben onu yapacağım. Tanrı ne istiyorsa ben onu yaşayacağım. Tanrı ne istiyorsa ben onu uygulayacağım. İster insanlar bundan hoşlansın, isterse hoşlanmasın. Yeter ki Tanrı'nın isteği benim hayatımda egemen olsun diyor Paulus. Çünkü fark ediyor ki Tanrı'nın isteği aslında bize huzur ve esenlik getirecek olan şeyler. Tanrı o sandalyede oturup, Tanrı bizim hayatımızı yönlendirdiği zaman gerçekten çok büyük bereketler hayatımıza girmeye başlar. Ama insanlar oraya oturmaya başladığı zaman, işte o zaman aslında birçok sorunlar ortaya çıkabiliyor. Sadece kutsal kitapta değil, bunun birçok aslında örnekleri var. Bu örneklerden birisi de, yani bir saniye. 2019 yılında Amerika'da genç bir sosyal medya fenomeni olan bir kız, binlerce takipçiye ve beğeniye sahip, fakat arkadaşlarının gerçek ilgisi olmadığını hissettiğinde, gerçekten insanların onu sevmediğini fark ettiğinde, hissettiğinde çok ciddi bir depresyona giriyor ve hayatına son veriyor. Ve ailesi daha sonra onun hakkında şunları söylüyor. Bakın diyor ki, insanların ekran önünde sundukları onay, ekran kapandığında onunla birlikte yok oluyordu. Bu acı olay bize şunu hatırlatıyor. İnsanların geçici ilgisine değil, aslında Tanrı'nın değişmeyen sevgisine odaklanmamız gerekiyor. Aynı şekilde Michael Phillips,
çok başarılı, tarihin en iyi yüzücülerinden birisi. Ve bu adam tam 23 tane olimpiyat madalyası kazanıyor, biliyor musunuz? 23 tane olimpiyat madalyası ne demek? Ama 2014'te ciddi bir depresyon krizi yaşıyor ve diyor ki her madalya alkış getiriyordu ama içimdeki boşluk büyüyordu. Kendimi ancak insanların onayladığında değerli hissediyordum. Bu yüzden de insanların beni onaylaması için sürekli madalya kazanma peşindeydim diyor. Ve bu adam daha sonra Mesih'le tanışıyor ve artık diyor ki hayatında en değerli olan Tanrı olduğu için onun sözleri benim hayatımı yönlendiriyor. Ve o depresyondan da o özellikle Hristiyan şeyler tarafından, danışmanlar tarafından kurtuluyor. Bunun daha birçok örneklerini sayabiliriz. Yani bu 25 yıllık hizmet hayatımda bu kilisede ben de bunu çok yaşadım, ben de bunu çok gördüm. Bazen kendim de yani buna kapıldığım zamanlar oldu. Hatırlıyorum ilk vaiz olduğum dönemlerde. Yani benim kafamdaki düşünce aslında Tanrı değildi çok fazla. Her ne kadar kendimi Tanrı diye aldatsam da ya o kürsüye çıkacağım hani insanlar vereceğim vaazı beğensinler diye. Beni işte onaylasınlar diye, beni işte kabul etsinler diye daha çok zaman vererek vaaz hazırlamaya çalışırdım. Ama şunu fark ettim ki ben o dönemlerde aslında Tanrı'nın onayından çok, hani bu kürsüye çıkıp vaaz verdikten sonra acaba Tanrı hoşnut oldu mu olmadı mı bunu düşünmekten çok daha çok insanlar ne düşünüyor onun peşindeydim. Ama hamdolsun ki Rab bunu hayatımızda kırdı ve kırmak da istiyor. Neden? Çünkü Tanrı bizi seviyor ve bizim için aslında en iyi olan Tanrı'nın onayı peşinde koşmaktır. Bugün o yüzden size bu soruyu yöneltmek istiyorum. Bu sandalyede kim oturuyor hayatınızda ve kim olduğunuzu belirleyen kimin düşünceleri? Kim olduğunuzu, ne yaptığınızı belirleyen Tanrı mı? Yoksa başka şeyler mi? O sandalyede kim oturuyor? Bugün hayatlarımıza bakalım. Ben daha çok kimin onayı peşinde koşuyorum? Kimi hoşnut etmek için çalışıyorum? Alacağım kararları, atacağım adımları, ilişkilerimi daha çok kim yönlendiriyor? Eğer Tanrı değilse onayı peşinde koştuğumuz, gerçekten bu psikolojik olarak da, ruhsal olarak da, aynı zamanda maddi olarak da size çok zarar verecektir. Ama eğer Tanrıysa, o zaman bu daha kalıcı olacaktır hayatımızda kardeşler. Bu yüzden Kutsal Kitap diyor ki Romalılar 12'de, bu çağın gidişine uymayın, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu anlayarak diyor, düşüncelerinizin değişimlemesiyle diyor, Mesih'e bağımlı olun, Mesih'e bakarak değişin. Bu çağın gidişine uymayalım, bırakalım insanlar sosyal medyada beğeni peşinde koşsunlar, emoji peşinde koşsunlar. Bırakalım like'ların peşinde koşsunlar ama biz daha çok Tanrı'ya baktığımız zaman Tanrı böyle yapıyor mu? Herhangi bir davranış, herhangi bir sözümüz, herhangi bir yaptığımız bir şey sonrasında Tanrı'dan böyle bir şey alıyor muyuz? Önemli olan o. Çünkü eğer Tanrı'dan böyle bir şey almıyorsan senin hayatın daha da kötüye gidecektir. Thank you.